Ayrım 27, sayfa 347. İzmir'e giriş, 9 Eylül. Bu sabah ortalık ağrırken Sabuncubel'e ilerleyen 2. Süvari Tümeni'nin 20. Alay 4. Bölüğünden Teğmen Enver komutasındaki keşif kolu, düşmanın buralardan savuşmuş olduğunu görerek ileri tepelere çıkmış ve harikulade bir manzara ile karşılaşmıştır. Sabah güneşinin tatlı ışıkları altında bir tablo gibi beliren güzel İzmir ve önündeki mavi sularıyla Akdeniz ve bunları çevreleyen latif yeşilliklerle yüksek dağlardan terekküp eden bu tabii tabloda biraz kara noktalar Körfez'deki ecnebi harp gemileriydi. Bu bahtiyar genç subay raporunu yazarken başkumandanın Atatürk'ün verdiği Akdeniz hedefine ilk ulaşanın kendisi olduğunu düşünerek ne kadar heyecana tutulduğunu tahmin etmek güç değildir. Raporu göndermeye lüzum kalmıyor, tümeni kendisine ulaşıyor. Hep beraber ilerleme devam ediyor. Bornova üstündeki tepelere çıkınca buranın büyük evlerinde ecnebi bayraklarının sallandığı görülüyor. 2. Tümenin 13. Alay Komutanı Binbaşı Atıf, Milletvekili Esenbel, Fransızca bildiğinden alayı ile buraya gönderilerek ecnebilerle görüşmesi ve onların emniyetini sağlaması bildiriliyor. Tümen Mersinli yolunda İzmir'e doğru ilerlerken 1. Tümen de bunun solundan yürüyor. 2. Tümenin öncülüğünü Binbaşı Reşat komutasındaki 4. Alay yapıyor. Alayın önünde de Yüzbaşı Şerafettin komutasında 2 bölük gidiyor. Sokaklardan geçerken Yunanlı evlerinden toplu süvarilerin bir ateşe uğramaması için 8'er ellerinde tüfek yaya olarak en önde yürüyorlar. Bunlar Halkapınar Köprüsü'nü geçip Tuzakoğlu fabrikasına yaklaşınca fabrika pencerelerinden ani bir ateşe uğruyorlar. İçlerinden 4'ü yerlere seriliyor, sonra Şeref anlatıyor. Bu yavrucakların mübarek cesetleri önümüzde birer ok gibi başları İzmir'e doğru yatıyor ve sanki bize durmayın, ilerleyin diyordu. İzmir'in kucağına girdikleri anda bu uğura canlarını veren ve Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Ömeroğlu Hakkı, Nevşehirli Ahmetoğlu Seyit Ahmet isimlerinde olan bu fedakarların ruhlarını İzmir halkı oracıkta yaptırdığı bir anıtkabirle şahit etmiştir. Dördüncüleri ağır yaralı olarak hastanede vefat etmiştir. Öncü alayı bu şanlı cesetleri atlayarak geçiyor, fabrikada kimseyi bulamıyor. Arkadan gelmekte olan tümen, Mersinli yanında 21 Yunan subayı ile binden fazla erden mürekkep bir kafileyi esir alıyor ve tümen komutanı bunlardan ele geçirdikleri bir otomobile binerek hükümete doğru ilerliyor. Kemer istasyonundan geçen bir süvari alayı da Aydın cihetinden gelen bir trende bir yüzbaşı 4 subay ve 700 erden mürekkep diğer bir kafileyi esir ediyor. Öncü alayı İzmir rıhtımından geçerken parke taşlarının çıkardığı nal sesleri Akdeniz'in bu taşlara çarparak çıkardığı hafif dalga seslerine karışıyor, bir zafer marşı gibi nameleşiyor. Bazı pencerelerden atılan çiçekler de süvarilerimizin başlarına konuyor ve onlara bir zafer eklili oluyor. Bu hal heyecanı artırıyor, yürüyüşteki sürat gitgide artıyor, bir oluktan akan su gibi süvariler hükümete doğru akmaya başlıyor. Pasaport yanından geçerken bir manga kadar İngiliz, deniz askeri tarafından selamlanan öncü bölükleri, az ileride sivil bir şahsın attığı el bombasıyla karşılaşıyor. Yüzbaşı Şeref'le birkaç er hafifçe yaralanıyorlar. Fakat aldırış etmeyerek soluğu hükümet kapılarında alıyorlar. Yunanlılar hükümeti kapamış ve kaçmışlar. Bir odacı kadın kapıları açıyor. Şeref birkaç erle hemen balkona çıkıyor. Şanlı sancağımızı öperek direğine çekiyor ve selamlıyor. Sancak yükselirken ay yıldızının bir kısmına yüzündeki yaranın kanının bulaştığını görüyor ve bu saadete ermekten taşan heyecanını gözlerinden boşaltıyor. Hıçkırıklarını tutamıyor, bir an sonra kendisini topluyor yanındakilere. "Arkadaşlar, vazifemiz bitmemiştir. Millet bizden daha çok şeyler bekliyor," diyerek aşağıya iniyorlar. Bu defa da oraya toplanan İzmirlilerin coşkun alkışları arasında kucaklanıyor, öpülüyor. Bu aziz arkadaş 25 sene sonra albay rütbesinde ağır bir hastalıktan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Onu İzmir şehitleri arasında saymak ve o vakit İzmirlilerin kendisine İzmir'e ilk giriş hatırası olarak verdikleri kılıcı Milli Müze'ye almak yerinde olur. Başka taraftan İzmir'e ilk giren 1. Süvari Tümeni'nin 14. Alayı'nın öncüsü Yüzbaşı Zeki, Hava Orgenerali Zeki Doğan da kumandanlık dairesine gelerek buraya al bayrağımızı çekiyor. Kışla meydanına toplanan esirlerin başına nöbetçileri dikiyor. 3 sene evvel Yunanlıların İzmir'i işgallerinde burada gaddarane şehit ettikleri Albay Süleyman Fethi ve arkadaşlarının aziz ruhlarını şad ediyor. Şehirde emniyeti sağlamak için 4. Alay Komutanı Binbaşı Reşat alayı ile İzmir'in üstündeki Kadife Kale'ye çıkıyor. 1000 senelik eski yüksek bir burcun üstüne ay yıldızlı bayrağı dikiyor ve bununla İzmir etrafına İzmir'in ana vatana kavuştuğunu gösteriyor. Bu yüksek mahalle halkının kadınları ve çocukları evlerindeki yiyecek ve içeceklerini birbirleriyle müsabaka edercesine alayın önüne taşıyor ve kahraman askerlerimize ikram ediyorlar. Göztepe ve Seydiköy istikametine kaçan firarileri takip kolları gönderiliyor. Reşadiye Güzelyalı civarında bir erimiz şehit düşüyor. Bu olaylar olurken otomobille gelen 2. Tümen Komutanı Albay Zeki Soydemir hükümet konağına halkın alkışları arasında çıkıyor ve toplanan şehir ileri gelenlerinin intihabiyle eski Düyunu Umumiye Müdürü Abdülhalim Bey'i vali vekili tayin ediyor ve Kolordu'ya yazdığı raporu Kurmay Yüzbaşı Cevdet Bilgisin ile ve otomobille gönderiyor. Halka da bir beyanname neşrediyor. Biraz sonra 1. Tümen Komutanı General Mürsel Bakü hükümet konağına varıyor ve o sırada limandaki Fransız zırhlısından gelen bir Fransız subayı gemisinin telsizi emirlerine hazır olduğunu bildiriyor. General Mürsel bununla İzmir'e girildiği müjdesini Ankara'ya veriyor. Onun bu yazısı doğru bir işlem değildi. Ankara'ya bilgiyi ancak Başkomutan Atatürk verecekti. O günün büyük heyecanı yüzünden bunun üzerinde durulmadı. Bu sabah Menemen civarında bir düşman çetesinin mukavemetini kıran ve bir subayı ile iki erini şehit veren 14. Süvari Tümeni, halkın şiddetli alkışları arasında Menemen'e girmiş, izaz ve ikram olunduktan sonra İzmir'e doğru yürüyüşüne devam etmiştir. Karşıyaka'da İzmirlilerin hararetli alkışlarıyla karşılanan bu tümen, vapur iskelesi yanına yerleştirdiği bataryasının 21 pare ateş ile İzmir'i selamlamıştır. Limandaki düşman savaş gemileri ilkin bu atıştan ürkmüşler fakat işi çabuk anlamışlar. Körfez'de bulunan Yunan savaş gemileri de Uzunada'ya doğru çekildiler. 3. Piyade Tümeni'nin Teğmen Besim komutasındaki süvari bölüğü de uzun bir yürüyüşten sonra saat 13'te İzmir'e gelmiştir. Kolordu karargahı ile İzmir'e girerek Kışla'da kumandanlık dairesine yerleştim. İzmir'in salimen alındığına ve asayişin muhafaza edilmekte olduğuna dair yazılan raporu Kurmay Yüzbaşı Feridun Dirimtekin ile ve otomobille Nif istikametinde Garp Cephesi Orduları Komutanlığı'na gönderdim. Hükümet konağına giderek vali vekiliyle beraber halkın tebriklerini kabul ettim. Bir merkez kumandanlığı teşkil edilerek emrine inzibat kıtaları verildi ve emniyet teşkilatı yeniden işletilerek hükümet ve belediye ile işbirliği yapıldı. Şehirdeki 100 binden fazla Rum, Ermeni ve Musevilerin ileri gelenleri hükümete getirilerek asayişi muhafazası ve saklanmış düşman asker silah ve eşyasının Kışla'ya gönderilmesi tembih edildi. Tümenlere iskan bölgeleri verilerek iaşeleri temin olundu. Yunan ordusunun terk ettiği mühimmat ve eşya depoları muhafaza altına alındı. Halkın yapmakta oldukları şenlikleri gece yarısına kadar devamına müsaade edilerek ondan sonra herkesin evine çekilmesi ve sükunetin muhafazası bildirildi. Karşıyaka'da yalılar boyunda küçük bir evde oturan ihtiyar annemle teyzemi görmek için oraya doğru gittim. İhtiyar babam ve tüccar olan kardeşim Rodos'a kaçmak zorunda kalmışlardı. İzmir'de kalan teyzemin kocası Eczacı Yüzbaşısı Ahmet'i Yunanlılar işgal günü şehit etmişler. Böylece iki ihtiyar kadın yalnız başlarına ev bekçisi kalmışlar. Savaş sırasında zaman zaman gözlerimin önüne gelen evimize yaklaştığım sırada çarşaflı ve uzun boylu ile eğile eğile gelmekte olan anamı tanıdım. Bilmiyorum nasıl bir duygu içindeydim o anda. Atımı insiyaki bir şekilde ona doğru sürdüm ve önünde atımdan atlayıp ellerine sarıldım. Annem belki de o anda dünyanın en mutlu insanlarından birisiydi. önce vatanı kurtulmuştu. Sonra ben onun oğlu, Muzaffer ordumuzun generallerinden birisi olarak İzmir'e ilk giren süvari birliklerinin kumandanıydım. Ve her şeyden önce beni sağ salim karşısında bulmuştu. İşte ihtiyar anacığım çeşitli heyecanlar içinde geçen ömründe bu yeni heyecanın ağırlığına dayanamadı ve "Vay Fahrim!" diyerek düşüp kaldı. Arkadaşlarım onu kucakladılar ve evimize götürdüler. Yaşlı anacığım askerlerimizden benim hakkımda bir bilgi alabilir miyim diye dışarı çıkmış. Evde biraz oturdum. Teyzem küçük bir tepsi içinde bir dilim ekmekle biraz tuz ve karabiber ikram etti. "Hayrola?" diye sorduğum vakit aldığım cevap şu oldu. "İşte evladım son günlerde buna kalmıştık. Hasretimi bir parça olsun gidermiş, bu akşam işlerimin çok olduğunu, bu sebeple gelemeyeceğimi, ancak ertesi gün öğle vakti yemeğe gelebileceğimi söyledikten sonra tekrar ellerini öpmüş ve görevimin başına dönmüştüm. Yapılacak işimiz o kadar çoktu ki anamıza doya doya bakmamıza bile vaktimiz yoktu. İzmir hükümet konağında İzmirlilerin ziyaretlerini kabul ederken nasıl bir sevinç içinde olduğumu anlatmam mümkün değildir. Geceyi şimdiki Atatürk heykelinin bulunduğu yerde, sonra yangında yanan Kramer Oteli'nde geçirdim. Otel dolu olduğu için sahibi Naim Bey bana kendi dairesini verdi. Emir subayıma da aralıkta yer hazırladı. Otelin kapısında da Abdurrahman isminde İzmirli bir delikanlı otomobiliyle sabaha kadar beni beklemiş. Bu arada otel sahibi, "Örfi idare var mı? Oteli kaça kadar açık bulundurabilirim?" diye sorduğu vakit ona dedim ki, "Biz İzmir'e örfi idare için gelmedik. Memleketimizin kurtulmuş olmasını bu gece kutlamak lazımdır. Her taraf sabaha kadar açık kalır. Herkes eğlenecek, bayram yapacak. Ben ise çok fazla yorgun olduğum için yatmaya gidiyordum." Naim Bey de gece yarısı oteli kapatmak için müsaade istedi ve gitti. Sabaha karşı saat 3 sıralarında şiddetli tüfek sesleriyle uyandım. Emir subayım Üsteğmen Fevzi Uçaner de hemen fırladı. Birlikte otomobile atlayarak ilkin Rum mahallesine girdik. Şimdiki Kültür Park bölgesi. Kiliseler ve büyük evler hınca hınç insan dolmuş, kadınlar çocuklar ağlaşarak pencerelere yığılmışlardı. Bunlara korkmamalarını ve bu gibi şeylerin artık geçici olduğunu söyleyip teskin ede ede sokaklardan geçip Basmane civarındaki İslam mahallesine gittik. Orada anladık ki bizim kolordunun ağırlıklarıyla geride kalan bando takımı geç vakit İzmir'e girerken aşka gelen bando takımı İzmir marşını çalmaya başlamış, halk da heyecanlanarak sokaklara dökülmüş ve havaya silahlar atmaya başlamış. Şenlik yapılıyormuş. Onları da sükunete getirdikten sonra yukarı mahalle ve sokaklardan geçip otele döndük. Yunanlıların İzmir'e girdikleri vakit yaptıkları fenalıkları, şehir ve köylerimizi yaktıklarını bildiğimiz halde bizim onların millettaşlarına kötülük değil iyilik yaptığımızı acaba şimdi vicdanlarında muhakeme ediyorlar mı? Kışla meydanına toplanan esirler 4000'e yaklaşmıştı. Cephe kumandanlığından gelen emir, yarın İzmir'e gelecek olan 1. Kolordu kumandanının İzmir Askeri Valiliğini derüfte edeceği ve süvari kolordusunun İzmir'le Menemen arasında toplanması bildiriliyordu. Tümenlere tebliğ ettim. Bu suretle 9 Eylül günü süvariler için tarihi ve şerefli bir gün olarak geçti. Ben de hem baba memleketim olan İzmir'e kavuşmak hem de burada kalmış olan rahmetli anacığım tarafından kucaklanmak bahtiyarlığına nail oldum. İzmir ilk gözüme çarptığı vakit bende hasıl olan heyecanı tarif edemem. O anda maddi hiçbir şeyin hakiki bir değer taşımadığını tam manasıyla hissettim. İşte bu an hayatımın en mutlu anı olmuştur. Bugün İzmir'de çıkan Sadai Hak gazetesinde Morahzade Rifat imzasını taşıyan şu şiiri gözyaşlarıyla okuduk. Özledik 3 seneden fazla tahassürle sizleri, bekledik rahm ile imdada şitap etmenizi. Kesmedik haktan ölürken bile ümidimizi, var olun azm ile kurtardınız en sonra bizi. İzmir'den sonra 10 Eylül 1922 günü Başkumandan Mustafa Kemal diğer komutanlarla beraber İzmir'e gelecekti. Sabahleyin erkenden kalkıp onları karşıladım. Mustafa Kemal ve diğer kumandanlar hükümet konağına inerlerken piyadelerimiz de şehre girmeye başlamışlardı. Halk hükümet meydanına yığıldı ve o vakit ismi Gazi Paşa olan Atatürk balkondan halka hitaben bir konuşma yaptı. Gazi Paşa bu konuşması sırasında diyordu ki, bu başarı milletindir. Gazi Mustafa Kemal bilahare diğer milletlerin İzmir'de bulunan temsilcilerini kabul etti ve onlardan iltifatlarını esirgemedi. İzmir'e askeri vali olarak 1. Kolordu Kumandanı İzzettin Çalışlar tayin edildi. Bir süre sonra da Abdülhalik Renda vali olmuştu. Ben de 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşa'yı şimdi yıkılmış ve yeri meydan olmuş bulunan deniz kenarındaki kışlaya getirdim. Kışla avlusunda toplanmış olan binlerce Yunan esirini paşaya gösterdikten sonra onlara Zito Mustafa Kemal Paşa, Zito Nurettin Paşa diye bağırttım. Yunan işgalinde Zito Venizelos diye bağırmadıklarından süngülerle delik deşik şehit edilenlerin ruhlarını şad etmek istemiştim. İzmir'in ileri gelenleri hükümet konağına gelerek Gazi'ye saygılarını sunuyorlar. Çeşitli milletlerin ruhani başkanları da geliyorlardı. Bunların arasında Rum metropoliti Hristos Tomos'un bir Rum meclis azası ile beraber arz-ı tazimat için geldiğini haber vermişlerdi. Büyük üniforması ve bastonu ile merdivenlerden çıkmakta olan Hristos Tomos'u gören Kolordu Adli Müşaviri Münir Koca Çıtak polislere "Sakın bu papazı üzerine aramadan içeri sokmayınız. Bu meşhur bir komitecidir. Son bir fedakarlık yapayım diye üzerinde bomba getirmiş olabilir." diye ikaz etti. Polisler papazı yan odaya aldılar. Burada Nurettin Paşa'nın yaveriyle süvari takım komutanlarından Afyonlu Nazım üstünü aradılar. Bir şey bulamadılar. Gazi Mustafa Kemal'e Hristos Tomos'un geldiğini haber verdiğim vakit bir an durdu ve gülerek Nurettin Paşa'ya "Senin dostundur. Git görüş, ben görmek istemem." şeklindeki sözlerle dışarı gönderdi. Hristos Tomos'un alındığı yan odada ben de bulundum. Nurettin Paşa biraz sert bir görünüşle papaza, "Gördün mü Allah'ın adaleti nasıl tecelli etti? Yaptıklarından şimdi utanıyorsun değil mi? Bana iftira ediyor. Katiyen benim bir şeyden haberim yok. Ben suçsuzum. Artık sizi Rum metropoliti olarak tanıyamayız. Gazi Hazretleri de sizi kabul edemezler. Gidersiniz yerinize bir vekil tayin eder, çekilirsiniz." Nurettin Paşa'nın bu cevabından sonra papaz ve yanındakiler merdivenlerden inmeye başladılar. Hükümet konağının önünde toplanmış halkın arasında bulunan bir yüzbaşı papazın uzun sakalına yapışarak İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edildiği gün kışladaki faciayı gördüğünü ve buradaki katliamı yapanların kendisi tarafından takdis edildiğini hatırlatarak "Bir din adamı bunu nasıl yapar, din adamına bu yakışır mı?" diye haykırdı. Sert sözler sarf etti. Papazı Zito Mustafa Kemal diye bağırttıktan sonra da dedi ki, "Nerede kaldı senin milli kahramanlığın? Süleyman Fethi süngüler arasında olduğu halde Zito Venizelos diye bağırmamış ve kanını döktürmüştü." Papaz gene güzel sözlerle kendisini savunmak istiyor, halkın heyecanı da bu arada artıyor, aleyhte sözler söyleniyordu. Metropolit güzel sözlerle halkın heyecanını yatıştırmaya uğraşıyor. Halbuki kendisini tehlike içinde görüp hükümet konağına çekilerek muhafız isteyebilir yahut halk dağılıncaya kadar bekleyebilirdi. Ama Allah şaşırtmış olacak ki bunların aksine olarak kalabalık içinde ilerlemeye koyuldu. O ilerledikçe halk onu takip ediyordu. Yavaş yavaş sıkışan ve çıkış yolu bulamayan Hristos Tomos nihayet halkın arasında sürüklenmeye başladı. Biraz sonra da ezildi ve cansız yere serilip kaldı. Papazın ölüm haberi Gazi Mustafa Kemal'e geldiği vakit yanındaydım. Üzüntü içinde, "Bu olmamalıydı," dedi. Papaz hükümet konağına geldiği vakit elindeki bastonunu kapıdaki askere bırakmıştı. Ayrılırken bu baston kendisine verilmedi. Siyah renkte olan ve başında Bizans alameti kartal oymalı fil dişi bir topuz bulunan bu bastonun şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Müzeye konulması gerekirdi. İzmir'e girdikten sonra Süleyman Fethi Bey'in şehadeti hakkında edinilen bilgi şöyleydi. İzmir Askerlik Dairesi Başkanı olan Kurmay Albay Fethi, İstanbul'da Salkım Söğüt'te tekke sahibi kibar bir şeyhin oğludur. İşgal gecesi subay ve komutanlar kışlada toplanmışlar. Sabahleyin Yunanlılar kışlaya ateşten sonra bunları toplayarak gemiye götürürlerken hakaretlerde bulunmuşlar ve Zito Venizelos diye bağırtmak istemişler. Süleyman Fethi Bey bağırmayınca süngüleyerek kanlar içinde yere sermişler. Daha birkaç kişiyi ve bu arada teyzemin kocası, eczacı Yüzbaşı Ahmet ve Hasan Fehmi'yi de insafsızca şehit etmişler. Aldığı derin süngü yaralarına rağmen ilk anda ölmeyen Süleyman Fethi, o civardaki Rum hastanesine kaldırılmış ve yaraları sarılarak bir koğuşa yatırılmış. Bunu haber alan İzmir gençlerinden Karşıyakalı Süreyya hemen hastaneye koşmuş. Süleyman Fethi onu görünce gözyaşları içinde ağır bir sesle başının üstündeki hacı ve Yunan sancağını göstererek "Ben bunların arasında mı öleceğim?" demiş. Süreyya hastanenin başhekimiyle konuşmuş, insaflı bir insanmış ki verdiği izin ile gidip bir Türk sancağı getirmiş. Yunan sancağının yerine onu koyup hacı indirmiş. Süleyman Fethi bunu görünce gülümseyerek "Allah'ım sana çok şükür" sözleriyle ruhunu teslim etmiş. Bu olayı bana Süreyya anlatmıştı. O gün Yunanlılar daha birçok facialar yapmışlar ki bunlar tarafsız tahkikat raporu ile sabittir. İşte bu facialar yapılırken Hristostomus Rıhtım'da büyük üniforması ile elindeki altın yaldızlı hacı başından yukarı kaldırarak Yunan askerlerini takdis ediyormuş. David Walder ismindeki bir İngiliz'in yazdığı eserden bir parçayı buraya aynen koyuyorum. Yunan ordularının İzmir'e girişi dünyada da büyük yankı uyandırmıştır. Galip Yunanistan'ın mağlup Türkiye'ye el koyması olağan karşılanmaktaydı. Türk ordusunun hala İzmir'de bulunan küçük birlikleri işgalcilere karşı koyacak güçten yoksundu ve Yunanistan askerleri meydan savaşı kazanmışçasına şişinerek karaya çıkıyorlardı. İzmir Yunanlıların büyük bir bayramına sahip olmaktaydı. Başpiskopos Hristostomos en şatafatlı elbiselerini giymiş, dualar okuyarak askerleri takdis etmekteydi. Limana inen Yunan askerlerinin sayısı arttıkça halkın davranışı değişiyordu. Etrafta gözüken Türk askerleri hemen yakalanıp silahları alınıyor ve tutuklanıyorlardı. Ne zaferde ne de yenilgide sükunetini korumayı asla beceremeyen bir milletin çocukları olan Rumlar, yüzyılların verdiği sarhoşluğun etkisinden adeta çıldırmışlardı. Limanda ele geçen Türklere hakaret ediliyor, dövülüyor, karşı koymaya yeltenenler ise öldürülüyordu. Silahlar çekilmiş, meydan tam bir salhaneye dönmüştü ki, 2-3 saat içinde 30 kadar Türk subayı öldürülmüş, Türk halkının ve askerlerinin ölüleri limanı doldurmuştu. Gemilerden inen Yunan askerleri çoğaldıkça Rum halkın çılgınlığı artıyor, kendi askerlerinin yardımı ile yüzyılların intikamının bir günde alınmasına çalışılıyordu. Versay'daki diplomatlar Türkiye ile Yunanistan'ı çoktan unutmuş, kendi pazarlıklarına dönmüşlerdi. İngiliz gemilerinin subayları etrafta yüzüşen cesetlere ve Yunan askerlerine bakarken bu başlangıcın mutlaka feci bir son getireceğini düşünüyorlardı. Zaferden sonra o günün mübarek şehitlerinin ruhu için hükümet meydanına üzerinde isimleri yazılı bir taş dikilmiştir. Öğle yemeğine Karşıyaka'ya anneme gittim. Kendi eliyle pişirdiği çorba beni dünyaya getirdiği vakit emzirdiği süt kadar tatlı geldi. 24 saattir geçirdiğim tatlı heyecanı bugün tarif edemem. Kendimi lahuti bir mahluk gibi manevi bir alemde yüzüyor sanıyordum. Bu güzel hayal alemi beni kumandanlıktan acele olarak çağırmalarıyla son buldu. Gittiğimde Mustafa Kemal ile cephe kumandanı İsmet Paşa oturuyorlardı. Bana şu emri verdiler. Aydın cihetinden çekilen bir düşman kuvveti İzmir'e yaklaşarak Kadife Kalesi'ne top ateşi açtı. Hazır olan kuvvetleri oraya gönderdik. Diğer kuvvetleri de al oraya git. Bu düşmanı tepele. Vakit geçirmeden emrin tatbikine geçtim. Kurmaylarımı alarak Eşref Paşa Mahallesi'nin üstüne çıktım. Buradan birliklerime lazım gelen emirleri gönderdim. 2. Süvari Tümeni Kızılçullu zeytinlikleri içinde bu düşmanla çarpışıyordu. Getirdiğim kuvvetleri ileri sürdüm, düşman bozuldu. Bunların karşısından gelen Denizli Çolak İbrahim Bey, kumandasındaki 3. Süvari Tümenimizle de irtibat hasıl ettikten sonra yaptığımız şiddetli saldırışa karşı dayanamayan düşman teslim bayrağını çekmek zorunda kaldı. Atlara binip çeşmeye doğru kaçanların dışında bir tugay komutanı ile 50'ye yakın subay ve 3000 kadar asker esir edildi. 4 top ile bazı eşya ele geçirildi. Bunlar İzmir'e doğru yola çıkarılırken topların başında yazdığım raporu da gönderdim. Bu çarpışmalar olduğu sırada halk heyecanla hükümet konağı önünde toplanmış ve merakla neticeyi beklemeye başlamış. Gazi Mustafa Kemal, gönderdiğim raporu balkondan onlara okutmuş ve böylece sükunet avdet etmiş. Birliklerim geceyi o bölgede geçirdiler, ben de kışlaya getirilen esir Yunan subaylarıyla görüşerek onları teselli etmiştim. Kendilerine yiyecek içecek verildi. Atatürk'e büyük savaşın son hediyesi bunlar oldu. Burada şunu belirtmek isterim ki, birkaç bin Yunan askeri esir olarak elimize geçtiği ve onlara karşı bütün askerde tarif edilmez bir hınç olduğu halde, ne bunlara ne de Rum ahaliye hiçbir kötülük yapılmamıştır. Evet, istilacılara karşı hınç büyüktü çünkü yakmış, yıkmış ve masum halkımızı insafsızca katletmişlerdi. Ne var ki biz Türkler barbar bir ordu değildik. Vatanımızı ve şerefimizi kurtarmak için savaşmıştık. Kılıç bizim elimizde gerçekten yaman bir savaş aracı olmuştur. Ama onu silahsız insanlara asla kaldırmamışızdır.